Herkese merhaba. Yeni bir Pusula programında sevgili Kerim Rota ile birlikteyiz. Hoş geldin Kerim.
Hoş bulduk sevgili Ömer. Nasılsın?
Gayet iyiyim. Daha da iyi olacağız diye umuyorum.
İnşallah.
Umutlarımız var. İstersen ben hemen gecikmeden konu başlıklarımızdan ilkiyle başlayayım. Geçtiğimiz hafta yine bayağı çalkantılı haber silsileleriyle karşılaştık. İlki EBRD toplantılarında. EBRD nedir? European Bank of Restructuring and Development diye İngilizce. Türkiye'nin sonuçta altyapı yatırımları ve gelişmesi anlamında buraya kaynak sağlayan önemli kuruluşlardan bir tanesi. Hazine Maliye Bakanı Şimşek ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay'ın açıklamaları vardı. Evet. Bunları bir değerlendirmeni isteyeceğim.
Teşekkürler Ömerciğim. Şimşek'in açıklamalarında çok böyle ön plana çıkacak bir şey ben pek göremedim. Klasik olarak bir Türkiye anlatısı, Türkiye pazarlaması vardı. Olması gerektiği gibi yabancı yatırımcılara. Şeyin konuşmaları her zaman olduğu gibi daha ön plana çıktı. Cevdet Hoca öyledir zaten. Genellikle söyledikleri şeyler dikkat çeker. Bazen anlamakta zorluk çekilir teknik konuştuğu zaman. Ama tartışmaya da çok açıktır. İki konu dikkatimi çekti. Bir tanesi 2024 Mart yerel seçimlerinden sonra öyle bir döviz girişi oldu ki önemli bir likidite açığa çıktı. Biz dedi bu likiditeyi tam onun ifadeleriyle kullanmamış olabilirim. Biz bu likiditeyi kontrol etmekte zorlandık gibi bir ifade kullandı.
Evet.
Sonrasında da bu bizim aslında biraz başımıza bela oldu dedi. Burada tabii şöyle bir eleştiri getirmek istedim. Daha öncesinde enflasyon raporu toplantılarında bu sorulmuştu. Yani böyle bir likidite çıkıyor. Bu likiditeyi daha uzun vadeli çekmeyi düşünmez misiniz? Şeklindeki sorular hep geçiştirilmişti.
Bu programlarda kaç defa söylemiştik? Özellikle para piyasası fonlarına akıyor. İşte evet. Burada bir risk var diye söylemiştik.
Yani Merkez Bankası da hep gecelikte para çekme şeyine, aylık veya 3 aylık likidite senetlerine veya repo uzatımına gitmemişti. Ben bunun çok önemli bir sorun olduğunu hiçbir zaman düşünmüyordum aslında. Yani Merkez Bankası'nın faizi doğru olduktan sonra gecelikte de çeker. Çok önemli değil diye düşünüyordum. Cevdet Hoca burada o bizi biraz zorladı. O bizi zorladı diyor. Ya o zaman hani zamanında böyle bir likidite üstünüze yıldığında da vadeli açmak gerekiyormuş o zaman. Yani ben o görüşte değilim hala onu söylüyorum ama demek ki böyle bir şikayet olduğuna göre de bunun yapılması gerekliymiş diye düşünüyorum. İkinci konuysa sosyal medyada ve basında da yer alan kısmıysa ikna süreciydi. Yani siz ikna olmazsanız işiniz daha zor. Cevdet Hoca bir ikna odasına sokmaya çalıştı hepimizi. Ya kardeşim inanın bize. Bize inanmazsanız güzel günler göreceğiniz güzel günler daha çok uzakta gibi bir mesaj aldım ben orada. Tabii ki bu merkez bankacılıkta var. Yani merkez bankacılığı enflasyonla mücadele edilen bir merkez bankasına ne kadar inanırsan o kadar hızlı sonuç alırsın. Ve o sıkıntılardan da o kadar hızlı kurtulursun. Evet. Ama ortada enflasyonla mücadele eden bir merkez bankası hadi var desek bile siyasetin muazzam bir ağırlığı var. O siyasetin ağırlığından dolayı da bu inanç süreci pek gerçekleşmiyor, gerçekleşemiyor gibi görünüyor. Teknik anlamda söylediği doğru ama Türkiye gerçekleriyle pek uyuşmuyordu, siyasetin gerçekleriyle uyuşmuyordu diye düşünüyorum.
Çok doğru. Yani ben de özellikle bu son noktadan ileriye bakışla bir şeyler söylemek istiyorum. Geçtiğimiz haftaki programda özellikle bankacılık sektörünün içerisinde bulunmuş olduğu tahsili gecikmiş alacak portföy durumu ve bunun mevcut ekonomik şartlarda ileriye dönük ne gibi problemler yaratacağını söylemiştik. Hatta Cevdet Hoca orada özellikle şunun üzerine çiziyor. Biz daha yeni başladık.
Evet.
Eğer yeni başladıksa sorunlu krediler bu kadar hızlı artıyor ise o zaman bu hızda bir kesilme beklememeliyiz. Ve bunun sonrasında da özellikle özel sektör tarafına nasıl sirayet edecek ve özel sektör tarafında silsile olarak şirketlere nasıl etkide bulunacak, büyük şirketlere önemli negatif sonuçları olacak mı olmayacak mı bunları görüyor olmamız lazım. Özellikle Cevdet Hoca'nın söylemiş olduğu bizi ciddiye alın almazsanız hani daha da sıkılaştırırız söyleminin açıkçası bir ikna olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ikna olabilmek için hep söylüyoruz hani ethos, pathos, logos denilen bu üçlü. İşte bunu söyleyenin bir kredibilitesi var doğru. Mevcut şartlarda aslında bu ortam inandırıcı mı? Evet. Ama arka planda bir takım veriler ve rakamlar sadece Merkez Bankası'nın bu işi yaptığını gösteriyor. Ben üç bacaklı özellikle yapısal dönüşümü sağlayacak olan şeylerin hala yapılmadığını, yapılmasının ihtimalinin de son derece güç olduğunu düşünüyorum. Benim gözüme çarpan o toplantıda bazı fon yöneticilerinin de orada olması. Hani neden diye açıkçası kafamda bir soru işareti oldu. Neden X kişisi var da Y kişisi yok veya neden sadece kamudan birileri orada bir açıklama yapmıyor diye kafamda başka bir soru işareti daha vardı.
Enflasyon bu sene sonunda 15'e gelebilecek bir patika izlenmiş olsaydı zaten bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. Ama bu sene işte iyi ihtimalle, onu da konuşacağız, beklentiler 30'larda, 29-30 gibi bir yerde olacağımıza göre bu program çok gecikti. Bu program sürünüyor. Yani sürünüyor dedim, sürükleniyor. 2,5 senedir sürüklenen bir programla karşı karşıyayız. Bu tür, henüz daha inişe geçmedik dese de Cevdet Hoca, bu tür programlar genellikle siyasi anlamda yürütmesi çok zordur. Tepkiler çok hızlı oluşur ve şimdi de bunları yaşıyoruz. O yüzden çok kararlı bir şekilde gitmek, ama daha da ötesi bence bu programın yeni bir sürümünün, yeni kadrolar derken genişletilmiş kadrolarla bu programın yeni bir sürümünün hedefleri belli, takvimin belli bir şekilde revize edilmesi gerektiğini ben düşünüyorum artık.
Ben diğer bir başlığa geçmeden önce ilgimi çeken, özellikle Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilgimi çeken bir açıklamasını seninle paylaşıp onu sormak istiyorum. PKK'nın kendini feshetme olasılığı Türkiye için bir kredi notu iyileşmesi fırsatı yaratabilir diye bir söz var. Bu acaba bu son dönemde yaşanmış olan gelişmeleri biraz parlatma niyetiyle mi söylenmiş, yoksa hakikaten bunun gerçekliği var mı sence?
Pek gerçekliği olduğunu düşünmüyorum sevgili Ömer. Çünkü şöyle, yani bu derecelendirme kuruluşlarının metinlerini hepimiz okuyoruz çıktıktan sonra. Tamam, tabii ki Türkiye bu işe çok büyük bir kaynak ayırdı şu yıllar boyunca terörle mücadeleye. Ama inanın yani en ufak bir siyasi atmosferdeki değişim, en ufak bir ekonomik verideki bozulma veya iyileşme çok daha fazla reytingi etkiliyor. Genellikle reyting kuruluşları büyüme üzerinde çok fazla kafa yormazlar. Piyasa mekanizmaları üstünde, risk primi üzerinde ve borç ödeyebilirliği üzerinde kafa yorarlar. Borç ödeyebilirliği konusunda da Türkiye özellikle 2001 reformlarından sonrasında da hiçbir zaman çok büyük bir sorunla karşılaştığını düşünmüyorum. Öyle olunca hani tamam, Türkiye çok büyük kaynaklar ayırdı buraya, ama sonuçta Türkiye'nin büyüme verilerinin içerisinde harmanlandığını da biliyoruz. Umarız bu, tabii ki barış Türkiye'nin tamamına hakim olur. Her konuda hakim olur. Ama bir temenni öte görmüyorum ben bu dileği.
Öyle görünüyor. Yani bir de başarısızlık gemisi bahaneler denizinde yüzer diye bir söz vardır. Ben çok beğenirim. Sanki bu gelişme öncesinde Türkiye'de reform ve büyüme gündemine bu terör engel oluyormuş gibi bir şeyle artık bundan sonra daha fazla reform gündemine odaklanacağız. Siyasi istikrarın güçlenmesiyle birlikte de Doğu illerinde yeniden inşa sürecine başlayacağız gibi bir açıklama var. Ki siyasi sürecin istikrarlı olup olmadığı oldukça su götürür. Soru işaretleri dolu bir kavram ki bu çerçevede bu sefer yeni bir bahanesi de oldu sanki Sayın Şimşek'in. Onu da konuşmadan geçmeyelim istersen. Basına çıkan bir takım fotoğraflar var. Evet. Ortaya atılan bir takım iddialar var. Bunlar ne gösteriyor? Yani burada nasıl bir değerlendirme yapmak gerekir ve bunun ekonomik programı hedef alıp almadığı acaba sana göre doğru mu değil mi?
Şöyle düşünüyorum. Seveni vardır, sevmeyeni vardır ama bence hani Mehmet Şimşek'in dürüstlüğü, devlet insanlığı konusunda çok tartışmaya mal olduğunu düşünmüyorum. Ama yapılan açıklamalara da bakınca çevremde de bazı arkadaşlarımın yaptığı gibi İngiltere'de bir evin bir şirket kurularak alınması görüyorum. Bunda arkasında bir mantık var. İngiltere'de veraset vergileri çok inanılmaz yüksek olduğu için Allah korusun böyle bir şey olduğunda çocuklarınıza şey bırakabilmek için bir şirket kuruyorlar. O şirket hisseleri vergisiz bir şekilde veya çok düşük vergiyle devrilebildiği için bu böyle çok yaygın bir araç gayrimenkul almakta İngiltere'de. Ama bunu niye hani bir iş insanıyla ortak olarak yaparsınız? O bir soru işareti. Mesela ben şahsen başka işleri olan, başka konularda borcu, harcı, alacağı olan biriyle bir ortaklık yapma pek tercih etmem. Çünkü öbür taraflardan adamın bir sorunu olur, bu şirkete gelirler falan filan. Bilmiyorum, hani ortak bir şirket kurulup bir ev alınıyorsa da bir ortak bir yatırım olarak okunması lazım. Dürüstlük konusunda hiçbir şeyim yok ama yani ben olsam böyle bir şeyi ortak olarak yapmazdım bir iş insanıyla diye düşünüyorum yani.
Aynı soru işaretleri benim de kafamda var. Üstüne üstlük hani benim bakanlığım dönemin öncesinde çekilmiş fotoğraflar şeklinde bir açıklaması olduktan sonra asıl problem o kişinin kamudan 10.9 milyar TL'lik ihaleler almış olması, otoyollar yapmış olması, Ulaştırma Bakanlığı tarafında oldukça yakın bir takım ilişkileri olması. En azından böyle bir gelişme olduktan sonra bile ben olsaydım rica ederdim karşı taraftan.
Evet, hisse değiş tokuşu
yapalım. Hani burada sen görünme diye. Tabii talihsizlik şu ki kamuya her şey açıktır İngiltere'de. Bugün itibariyle evinizin ödemiş olduğunuz vergisi bile kamu tarafında tek tek bir yerlerden bulunabilir. Orada İngiliz vatandaşı olduğunun bir şekilde bir ibare halinde duruyor olması da diğer kafa kurcalayıcı şeylerden bir tanesi. Hani demin söylediğim etos, patos, logos tarafında da inandırıcı olabilmeniz için yapmış olduğunuz o liderlikte sizin de o konuyla ilgili o çerçevede aynı söylemleri kendi hayatınızda uyguluyor olmanız lazımdı diye bekliyorum ben. Tabii böyle söyleyip arkasından hani vergi konusunda ciddi bir şekilde işte OSB'lerin kapısına vergi müfettişleri koyacağız, işte vergi konusunda tahsilatı şöyle yapacağız falan demek de bu noktada yine ikna edici ve inandırıcılığı kalmayan bir noktaya götürüyor kamuoyunu.
Ben orada şöyle düşünüyorum. Vergi kaçırmakla kaçınmak arasında önemli bir fark var. Bu çok yaygın bir kaçınma metodolojisi.
Kaçınma.
Evet, kaçınma
yönetme,
metodolojisi.
Yönetme, vergi
etik midir diye de tabii ki o tartışılır. Ama bu hani Sayın Bakan'ın vergi konusunda, kayıt dışında önde bir konusundaki gayretlerini bence gölgelemez. Şu an için gölgelemez diye düşünüyorum ama tabii ki bu tür bir ortaklığı siyasete tekrar geri dönüşte sonlandırmak çok daha şık olurdu.
Evet. Ben öyle görüyorum. Evet. Tabii bir de bu çerçevede yatırımcılarla ilgili hani onlara verilmiş olan bir takım mesajlar var. Güzem Yılmaz'ı her ikimiz de çok yakından tanıyoruz. Yaptığı Oksijen Gazetesi videosu çekiminde bundan bahsedince ortalık yine karıştı. Bunu neye bağlıyorsun?
Ya şimdi şöyle, ne yazılmış olursa olsun veya Hazine Maliye Bakanlığı Mehmet Şevk ne cevap verirse ver. Ya sonunda hukuk haklarımızı kullanacağız falan filan diye laflar. Çok yani ne kadar gereksiz şeyler. Çok. Bak bizim de ikimizin başına bankacılıkta neler geldi. Ben de çıktım bir açıklama yaptım. O dönemki BDDK kendi sitesinde benim hakkımda bu kişi hakkında hukuki girişim yapılacaktır falan diye şey yaptı. Ben de onlara da bir mesaj gönderdim. Bekliyorum elimdeki belgelerle ben de mahkemeye çıkmak için çok hasretle bekliyorum diye. Kimse dava falan açılmadı. Ya gereksiz. Yani bir insan bir şey yazmış olabilir, o hatalı olabilir ama kötü niyetli olmadığı belli zaten. Hukuki haklarımızı kullanacaktır falan diye. Yani Mehmet Şimşek kalitesinde bir insanın buradaki iletişim, Hazine Maliye Bakanlığı'nın iletişim tarafını bence bir gözden geçirmesinde fayda var. Şu da bir gerçek. Şimdi bugünkü Türkiye yönetim sisteminde Ocak ayında başlamış ve masa Ocak ayında talebi, savcılıklar tarafından talebi gitmiş bir soruşturmanın masanın bağlı olduğu bakanın haberi olmaması mümkün müdür? Soru bu. Ben şeyi çok severek takip ediyorum. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak Bey'i. O da aynı şeyi sorgulamış. Bence mümkün değildir. Yani bugünkü gerçeklerde bunu mümkün olmadığını söyleyemezsiniz. Tabii ki bir duyum vardır. Ama bunun zamanlaması, nereye evrileceği, bunu bir tutuklamaya evirip ayırmayacağını tabii Sayın Bakan tabii ki bilmeyebilir. Sevgili Güzem de yani bu konuda bir şey olabilir diye bir yazmış. Sonrasında düzeltti zaten. Artık bunun arkasından yok dava açacağız falan filan ne gereksiz şeyler.
Yani özgüveni olan ve sonuçta sağlam olan ekonomilerde bu gibi söylemler sonuçta spekülatif kalır. Evet. O nedenle ben şunu düşünüyorum. Demek ki arka planda oldukça kırılgan bir yapı var ki herkes bir şekilde yeniden susturulmaya çalışılıyor. Ama şu da bir gerçek. İnsanlar yaşadıklarını görüyor.
Evet.
Onları önden uyaran, önden bu bir takım verileri görenler konusunda da eskiden belki bu kadar dikkat etmiyorlardı. Ama şimdiki herkes ufacık bir çıt çıktığı zaman kulak kabartıyor bu konulara. İstersen buradan bütçe verilerine geçelim. Tahakkuk bazlı bütçe ile nakit bazlı bütçe arasında yine farklar çıktı. Evet. Bütçede gerçi iyileşme var. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre. Sence bütçede ne gibi noktalara dikkat etmek lazım?
Sevgili abi çok kısa burada söyleyeceğim. Ben artık zaten nakit bazlı bütçeye bakıyorum. Çünkü oradan avansı işte önceki seneye aktar. Oradaki ön ödemeyi onu yap falan gibi bir sürü cinlik izlemeyi çok zorlaştırıyor tahakkuk bazlıyı. O yüzden nakit bazlı bütçe bence en gerçek verileri ortaya koyuyor. Nakit bazlı bütçenin de bize söylediği iki tane mesaj var. Bir tanesi geçmiş yıllardan gelen faiz ve enflasyonlardaki yükselişin bedellerini hızlı bir şekilde ödemeye başlıyoruz. İkinci mesaj ise biraz daha olumlu. Deprem harcamaları azaldıkça da faiz dışı tarafındaki performansımız iyileşmeye devam ediyor. Bunun dışında söyleyecek fazla bir şey yok ama dediğim gibi tahakkuk bazlı bütçeye artık ben bakmıyorum bile.
Haklısın aynı şekilde. Ben de tahakkuk bazlı bütçeyi çok fazla dikkate almıyorum. Nakit bazlı bütçe burada bazı sinyaller de veriyor. Özellikle bu sinyaller Türkiye Varlık Fonu, KOİ projeleri gibi bir takım projelerin bütçe üzerine yüklerinin aslında tahakkuk bazlıyla karşılaştırıldığı zaman nasıl ekstra yükler getirdiği. Çok ilginç şeyler de var. Mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu harcamalar tarafında dikkatle incelenmesi gereken bir takım unsurlar var. Yani Buralarda biraz keyfiyetler olmaya başladı. Diğer bakanlıklarda bunlar var mı yok mu oturulup bence araştırılması gerekiyor. 1215 Magna Carta'yı hatırlıyorum ben.
Çok geriye gittin Ömer.
Çok geriye gittim ama yani ta o günden itibaren aslında kralın yaptığı keyfi savaş harcamalarına isyan eden baronlar nedeniyle oturulup İngiltere Anayasası'nın yazıldığı ve parlamentonun bütçeyi kontrol etme konusunda yetkilerin parlamentoda olduğu bir dönemin açılması ve insanlığa ışık tutması açısından oldukça önemli diye düşünüyorum. Şimdi biz 1215 Magna Carta'ya geri dönüp tekrardan ya biz bütçe tarafında özellikle parlamentonun bunu denetleme yetkisini tekrardan verin, Sayıştay'ı yeniden işlerli hale getirin mi diyeceğiz? Yani burada çünkü yani personel maaşları, kredi ve burs ödemeleri, danışmanlık ve hizmet alımları, taşınmaz inşaat kiralama ve satın alma, günlük işletme giderleri, su, elektrik vesaire gibi bunların hepsi açıkçası bütçenin dışında bir şekliyle keyfiyetle yapılan bazı noktalara temas ediyor diye görünüyor. Ben bütçede yine geçtiğimiz programda nakit bazlı bütçede olduğu gibi senin de söylediğin gibi faiz ödemeleri konusunu yine gündeme getirmek istiyorum.
Bu arada sevgili Hakan Özyıldız bununla ilgili güzel yazılar yazar ama yazılarını belli gruplara artık iletiyor. Keşke açık bir mecrada tekrar yazmaya başlasa da faydalansak kendisini.
Kesinlikle öyle. Evet. Ben geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın atmış olduğu bir tweet vardı. Özellikle bu konuyla ilgili yani yapılmış olan bir takım harcamalar ve yatırımlarla ilgili kendisi oldukça onur duyucu bir takım tweetler atmaya çalışıyor. Onlardan bir tanesi de çiftçilere Nisan ayına kadar 62,5 milyar katkıda bulunduk. Sene sonuna kadar da 135 milyar katkıda bulunacağız diye bir tweet atmıştı. Tesadüf o ki nakit bazlı bütçede de o gün itibariyle faiz harcamaları çıkmıştı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı, herhalde size söylemiyorlar ama sizin çiftçiye vermiş olduğunuz senelik veya vereceğiniz 2025 yılında vereceğiniz 135 milyarın iki katını neredeyse sadece Nisan ayında bir ayda faize verdik. Evet. 257 milyarlık bir faiz harcaması oldu diye bir hatırlatmada bulunmuştum.
Bu arada Ömer size söylemiyorlar da bence bir efsane olmakta.
Olabilir.
Herkes her şeyin çok iyi farkında bence artık.
Nezaket
etmişsin ama bundan sonra yani siz de biliyorsunuzdur ki gibi hitap etmekte fayda var diye
düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. O nedenle açıkçası bütçenin bu şeyi tarafı önümüzdeki dönem bizim üzerimizde biraz daha yük olacak gibi görünüyor. Şimdi bu kadar riski konuştuk. Uzmanlık sorusu hala TL'de mi kalalım? Yoksa dövize mi geçelim? Hangi verilere bakalım?
Şimdi sevgili Ömer, bu soru, ben bugün senin yazını okuduğum için bu soruya böyle kesin bir cevap vermekten biraz çekinir hale geldim. Ama yine de yazını biraz anlatacağın için seyircilerimize şunu söyleyeyim. Ben önümüzdeki yani yıl sonuna kadar olan süre veya 5-6 aylık dönem içerisinde TL getirilerinin kurlardan daha yüksek olacağına inananlardanım. Şu anda aylık 4 brüt işte net yaklaşık 3.20-3.30 civarındaki bir getiri. Bence kur artışlarının üzerinde kalacak gibi düşünüyorum. Bugünden yıl sonuna kadar da %25'e yakın bir getiri olur TL'de. Fakat neyin karşılığında bunu yaparken neyi hesaplamamız lazım konusunu sana bırakıyorum tabii.
Burada çok teknik göstergeler var. O göstergelerden bir tanesini biraz daha açarak ben bunu bir yazı haline getirip Dünya Gazetesi'nde bir köşe yazısı şeklinde getirip yazdım. Oradan bana gelen bir takım tabii sorular da var, eleştiriler de var. Hani yazı çok teknik olmuş diye biraz onu açmak lazım. Ya her şey göründüğü gibi değildir. Yani bir şey eğer size çok getiri vaat ediyor ise arka tarafında onun ciddi bir risk vardır demektir. Aslında carry to risk dediğimiz yani getiri risk oranı dediğimiz şey bizim TL'de mi kalıp kalmayacağımız konusunda biraz daha bize ışık tutan şeylerden bir tanesi. Merkez Bankası rezervlerine bakabilirsiniz dersiniz ki içimiz rahatladı. İşte merkez istediği kadar rezerv satabilir veya faizi tekrar yukarıya yapabilir, çekebilir. Zaten burada iki tane önemli nokta var. Bir, reel anlamda bu getiri size ne sağlıyor? Yani bugün itibariyle aylık %45 net desek, onu yıllıklandırsak. Fakat bunun riski nedir? Ona bakmak lazım. Şimdi risk konusunu da bana soruyorlar. Risk ne? Volatilite ne? Bunu piyasa örtük volatilite dediğimiz, yani İngilizcesi implied volatility dediğimiz opsiyon fiyatlarını hesaplarken volatiliteyi yani o oynaklığı aldığı sattığı piyasa verileriyle saptıyor. Bunlar bir hafta için farklı, 1 ay için farklı, 3 ay için farklı, 6-9 ay için farklı, 1 yıl için farklı. Veriyi, bu getiriyi çok kısa vadeli bir haftalıkla eğer değerlendireceksek bir haftalık oynaklıklar şu anda 8,5'lara falan düşmüş.
Mesela yani, para piyasası fonunda kalanlar için bu geçerli.
Bu geçerli. Evet. Yani demek ki burada TL'nin getirisi anlamında oldukça anlamlı bir risk getiri oranı var diyebiliriz. Ama eğer ufkunuz 1 yıllıksa orada 1 yıllıktaki oynaklıklar %22,5'lar civarında.
Evet, neredeyse 3 katı.
O da çok yüksek ama buna rağmen hala geçtiğimiz dönemlerle hesapladığımız zaman getiri risk oranı TL için hala yüksek. Hı hı. O nedenle bir de tabii önümüzdeki dönemin yaz ayları olduğu, turizm gelirlerinin geleceği gibi bir takım verileri düşünürsek eğer herhalde bu getiri risk oranı 2'ler 3'ler civarında bir yerlerde oluşacak. O nedenle şimdilik TL'de zaten çok kısa vadede kalmakta hala.
Bir de herkes şöyle bakıyor. Ya ben işte para piyasası fonundayım veya mevduattayım. En geç bir gün içinde veya işte 32 gün içerisinde paramı alırım. Gerekiyorsa döviz alırım gibi bakan da çok önemli bir yatırımcı ruh hali var.
Doğru.
Bu da volatilitenin en kısa tarafını herkesin bakmasına yol açıyor. Ama volatilite dediğinizde bir günde ortaya çıkıveriyor işte Ekrem İmamoğlu 19 Mart gözaltına alınmasında olduğu gibi.
Bir anda 80'lere falan patlıyor ve hiçbir şey kalmıyor.
Kalmıyor. O yüzden biraz inceleyip sırt okumakta ve sepet oluşturmakta çok büyük fayda var.
Çok doğru. Ben buradan o zaman biraz da beklentilere geçeyim. Hı-hı. Çünkü yani bu getiri risk oranını ortaya koyacak olan şey enflasyonu kaç beklediğimiz ve Merkez Bankası'nın ne beklediğimiz. Beklenti anketi açıklandı. Burada da ufak kıpırdanmalar var.
30'un üstüne çıktı yıl sonu beklentiler. 20-30 bas puanlık yükselişler var. Çok doğal bu beklentilerin piyasa profesyonelleri tarafından bile yukarı taşınması. Ama özellikle ben yıl sonu enflasyonunda ekonomik aktivitedeki ciddi yavaşlama sebebiyle 30'un altında kalınabileceğini hala düşünüyorum. Yani 29 civarında bir hedef gerçekleşmesi oluşabilir. Beklenti anketlerinin altında kalmış olması bir başarı mıdır? Onu Cevdet Hoca'ya soralım. Bence başarı değildir. Benim için başarı bu sene sonunda enflasyonun 15'e düşmesiydi. Onun üstündeki 15.2 idi orta vadeli programda.
Doğru.
Onun üstündeki her enflasyon skoru başarısızlık olarak düşünüyorum.
Ben biliyorsun şu 5 yıl faizlere biraz fazlaca bakıyorum. Hı. Uzun vadeli bir perspektif vermesi açısından seninle yaptığımız 2 ay önceki 3 ay önceki programlarda bu aşağı doğru geliyordu. 26'lardan aşağı doğru geliyordu. 23'lere kadar inmişti. Her ne kadar tahvil piyasasının likiditesi çok fazla olmasa bile swap piyasasında uzun vadeli hiç zaten likidite yok. O nedenle işlem geçiyor. En azından bir şeyler oluyor diye oraya bakıyorduk. Onun son dönemlerde 30'lara kadar gitmiş olması zaten kısa vadeli beklentileri de oldukça negatif etkiledi diye bakıyorum. Yani bunun üzerindeki ortaya çıkan gelişmelerde özellikle don olayının olması, akaryakıt fiyatları aşağı geldiği halde maliye tarafına katkıda bulunması için hiçbir değişiklik yapılmaması, hatta akaryakıt fiyatlarında belirli bir miktarda yukarıya doğru bir hareketlenme olması maalesef hani enflasyon beklentileri tarafını oldukça bozdu. Sektörel enflasyon beklentilerinin ne olacağını merak ediyorum bir taraftan da. Çünkü piyasa katılımcıları beklenti anketinin yansıtmış olduğu enflasyon beklentilerinin son derece hata payının yüksek olduğunu geçtiğimiz dönemlerde yaşayıp gördüm. Seninle de konuşuyorduk. Hani karşılıklı oturan ekonomistle dealer bir tarafta 5 yıl 5 yılı 30'la fiyatlarken öbürüsü 5 yıllık enflasyon beklentisini 11,5 gibi bir rakam koyabiliyor. Bunlar değişik. Enflasyon raporundan ne bekliyorsun?
Perşembe değil mi?
Perşembe.
Hem Cevdet Hoca'nın açıklamalarını gördükten sonra hem de Mehmet Şimşek'in İBR toplantısındaki ifadelerini gördükten sonra ben herhangi bir değişiklik artık yapılmayacağını enflasyon tahmininde düşünüyorum. Çünkü yani siz bizim buraya geleceksiniz diyor Cevdet Hoca. Siz önce bizim seviyemize gelin, ondan sonra sizi acıdan kurtaralım gibi bir vaadi var. O zaman onlar da sabit kalacaklar diye düşünüyorum.
Öyle gözüküyor. Vermiş olduğu beyanatta EBRD toplantısında yine mutlaka dezenflasyon sürecinin bazı ekonomik maliyetleri olacaktır. Maliyetsiz bir dezenflasyon süreci olmayacaktır. Evet. Yani bunun düşük olma ihtimali de var mı yok mu orası da şüpheli diyor. Yani biz bilmiyoruz diyor hala. Yani hangi seviye kırıldıktan sonra nerede kalacağımız konusu belli değil diyor. Sert bir daralma korkusu yaşayın ki fiyatlarınızı ona göre ayarlayın. O korkuyla yaşayın gibi bir mesajı var. Demek ki o zaman bu enflasyon raporuna da yansıyacak. Tabii. Burada da önemli bir değişiklik olmayacak. Verilecek olan mesajlarda da ben çok farklı bir mesaj verileceğini tahmin etmiyorum.
Hatta keşke hani üst bandı 29 değil de 27'ye çektik. Buna uygun da para politikası uygulayacağız diyebilseler çok daha hızlandırır işleri.
Çok
o olmaz ama yani maalesef aptı kalırlar herhalde.
Bir de tabii global gelişmeler var. Trump'ın Orta Doğu gezisi var. Geçtiğimiz hafta bizde yapılması planlanan bir Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri vardı. Fakat sonrasında bambaşka bir yere evrildi. Evet. İlk önce bu Trump'ın yapmış olduğu Orta Doğu gelişmeleri ve bize yansımaları evet. ne olacak? Onlarla ilgili ne düşünürsün?
Sanki görünen Trump oradan istediğini aldı. Bir de üstüne uçak aldı. galiba şimdi CIA o uçağı baştan aşağı söküp takmak zorundaymış. Yani bir şey var mı falan filan diye. Evet. Bayağı masraflı bir işe girmişler. Ama bu uçak hediyesi de çok popülerdir Katar'ın biliyorsun yani.
Doğru.
Dolayısıyla istediğini almış görünüyor. Özellikle Putin'le yaptığı görüşme sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı da önemliydi. Zaten yani Trump'la Putin'in arasındaki bir telefon görüşmesinin Zelenski ile olan görüşmesi gibi negatif geçmesi ihtimali pek yok. Bence gayet birbirine benzer kardeşler diye düşünüyorum. Böyle bakınca da global anlamda genelde pozitif ortam bir müddet daha devam edecek görünüyor. Hele Çin'le olan görüşmeler de eğer pozitif giderse veya bu seviyede kalsa bile global ortam yardımcı olacak gibi görünüyor.
Ben Financial Times'ı ve biraz da Bloomberg tarafında özellikle bu son gelişmelerle ilgili biraz makaleleri okudum. Bu makalelerle ilgili süreç anlamında geçmiş dönemle benzetmeler var. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Financial Times'ta ünlü bir yazar, kadın bir yazar. Çok Points diye bir kitaptan bahsediyor. Ki yani fiziki olarak almadım ama hemen Audible'dan indirdim, dinlemeye başladım. Tarihsel olarak diyor ki İstanbul fethedildiği zaman 1453 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu İpek Yolu üzerindeki bütün her tarafa vergi koyup, vergi salıp kendi gelirlerini çoklamak için diyor elinden geleni yaptı. İlk zamanlarda diyor Venedik ve Cenova tacirleri bu işten ciddi zararlar görmeye başlayınca bu sefer insanlık kendi yaratıcılığına başvurmak zorunda kalıp Portekiz Vasco da Gama vasıtasıyla Hindistan'ı özellikle baharat yolu üzerinde baharat ticareti ve diğer almış olduğu işte kumaştı vesaireydi şeylerle ilgili ticaret yollarını deniz yollarına çevirince İpek yolu zaten ortadan kalktı. Osmanlı İmparatorluğu da biraz avucunu yalamak zorunda kaldı diye bir açıklaması var.
Yani çok Amerika'nın genel keşfine neden olmuşuz gibi bir noktaya getirmiş yani.
Ay doğru aslında hani Türkler olarak sadece Amerika'nın keşfi değil sıfırın keşfi de bize ait. Evet. Özellikle Haçlı ordusunu engelleye Araplarla bir türlü şey yapamama dolayısıyla. Neyse konuyu dağıtmayalım ama benim görebildiğim kadarıyla ve okuduğum, anladığım kadarıyla Trump'ın bu genel hatlarıyla yapmış olduğu yaklaşımın çok tutarsız, dengesiz ve bu dengesizliklerinde belirsizlik ortaya çıkarttığını söylüyor. Yani Avrupa, Çin, Uzak Doğu, Japonya ve herkesin kendi çıkarları ölçüsünde alternatif yollar bulmak için şu anda durumu geçiştirdiğini. Yani biz ne diyoruz? 90 gün daha erteledik. Evet. Peki 90. günün sonunda ne olacak? O belli mi? Değil. Gelmek istediğim nokta şu aslında. Bu gibi tutarsızlıklar sadece dünya değil, aynı zamanda Amerika'nın kendisine de çok büyük zarar veriyor ki biliyorsun Amerika'nın en son AAA olan, AAA olan notu Moody's tarafından aşağı indirildi ve yatırım yapılabilir statüsünde olmasına rağmen bir notch aşağıda değerlendirilmeye başlandı Amerika. Bu da finansal piyasalarda şöyle bir çalkantıya neden oldu. Ben Orta Doğu'da yapılmış olan bu anlaşmaların yarısının bile gerçekleşse gerçekten büyük rakam olacağını düşünüyorum. Bizim açımızdan talihsiz olan kısmı özellikle Orta Doğu tarafında bölge hakimiyeti anlamında artık Trump'ın başka liderleri
var.
Yani onlarla yüz yüze gelmek istiyor. Bu arada Hamas'la birebir konuşuyor olması, Netanyahu'yu da bir kenara itmiş olması başka bir sinyal. Diğer bir nokta da Putin'le yapmış olduğu görüşme sonrasında biliyorsun hatta dün seninle haberleştik. Atmış olduğu bir tweet var. Evet. Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismi bile geçmiyor maalesef bu konuda. Ben bu dengesizliklerin ve tutarsızlıkların bir süre daha dalgalanmalara sebep olacağını düşünüyorum. Global ekonomide Türkiye'yi etkileme ihtimali son derece yüksek.
Yani Trump kırmızı çizgileri olmayan bir lider, bir başkan. Daha önce Amerikan politikasında bir sürü kırmızı çizgisi vardı. Ve o kırmızı çizgiler aşıldığında müdahale etmediği zaman sorunlar çıkıyordu. Veya o kırmızı çizgiye kadar niye beklediği sorgulanıyordu. Adamın hiçbir çizgisi olmadığı için şu anda tam bir tüccar mantığıyla herkesle iş yapma peşinde. Ama bu tabii Amerika'yı nereye taşır o soru işareti.
Yani geçmiş dönem büyük güçlerin nasıl birbirlerine bunu büyük güç olmayı devrettiklerini gördüğümüz için burada devlet adamlığı son derece önemli diye düşünüyorum. Başka eklemek istediğin bir konu yoksa...
Yok, kitap sırası sende.
Madem bu kadar devlet adamlığı, devlet konuştuk.
Bir de bu kadar Magna Carta'ya kadar geriye gittik.
Bu kadar Magna Carta'ya kadar geri gittik. Daha da geri gidelim. Ben bir klasik olan Eflatun'un Devlet kitabını tanıtmak istiyorum. Tanıtmak istemiyorum gerçi, hatırlatmak istiyorum. Evet. Çünkü devlet kitabını ben 13-14'lü yaşlarımda okumaya başlamıştım ve çok etkilenmiştim. Devletin nasıl olduğu, liyakatın ne olduğu, kimin görevlendirilmesi gerektiği, kimin kimi kontrol etmesi gerektiği, nasıl bir mekanizma kurulması gerektiği, demokrasi mi iyidir, aristokrasi mi iyidir, yoksa otokrasi mi iyidir, bu kavramların oturulup bir diyaloglar şeklinde tartışıldığı çok önemli bir kitap. Ben hatta daha da ileriye gideyim. Bence Milli Eğitim Bakanlığı'nda lise birinci sınıfından itibaren okutulması gereken kitaplardan, klasiklerden bir tanesi değil.
Kitap oldukça eski görünüyor. Bu senin 13-14 yaşında okuduğun kitabın orijinali değil mi? Kendisi.
Evet, kendisi. 13-14 yaşında okuduğum kitabın kendisi. Biraz hatta kenarlarını da korumak için bantlarla falan şey yapmıştım. Bu rahmetli babamın bana hediyesidir.
Allah rahmet eylesin.
Tekrardan bir hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.